Ayrım 14.
Aha, aha ki ne aha. Güneşten iki ateş parçası daha düşmüş bu eve. Evi yakacaksınız, evi. Sinan Cemgil benim yüreğimi yaktı. Siz de evimi yakacaksınız. Kurtulacağım bu maymunlar dünyasından. O da karısı Mary gibi gelenlerin yanaklarından öptü. Her zaman yaptığı gibi, sen bayağı zayıflamışsın dedi. Sonra İbo'ya dönerek, bana köyle şehir farkı kalkacak. Kafayla kol emeği arasındaki fark kalkacak. Bilmem efendim para kalkacak. Zorla çalıştırma kalkacak. Devlet kalkacak, aile kalkacak diye öğrettiniz. Bu küreciğin cahil köylüleriyle başım belaya girdi. Kürecik kahvesinde birbirimizi yedik durduk. Harun Uşağı'ndan, Cemşik'ten, Balhacı'dan 5-10 öküz vardı kahvede. Abo, devrime yazık ki bunları kurtarmaya çalışıyor. Balhacı'dan bir öküz evladı öküz vardı. Bana ne dese beğenirsin. Öküzümün teki öldü. Para olmasa pazardan nasıl öküzüme eş alabilirim? Yahu dedim be Allah'ın cahili. Devrim dedim, zaten herkesin öküzüne el koyacak, ne öküz derdine düşmüşsün. Korktu. O zaman dedi, ben devrimi desteklemem. Öküzüm benim dünyamdır. Onlar olmasa ben ne derim? Asabım bozuldu, kalktım çıktım. Size ezilmek yakışır dedim. Sizin tepenizde zulüm olmazsa siz yaşayamazsınız dedim. Yazık bu devrimcilere ki sizin için can veriyorlar dedim. Sığır sürüsünden ne farkı var bunların? Senin yönetimin çok yanlıştır baba diye çıkıştı Emine. Kavramadan tepeden langur lungur konuşuyorsun. Konuşmaktan ziyade dinlemeye ihtiyacın var senin. Sen çok uzak bir geleceğin sorunlarını, sınıfsız toplumun sorunlarını tartışıyorsun köylülerle diye yumuşakça girdi İbo. Onlara demokratik devrimi ve sosyalizmi anlatmamız gerekiyor. Demokratik devrimi ve sosyalizmi hiç bilmeyen köylülerle komünizmi tartışmanın yöntem ve yaklaşım açısından bir yararı yoktur. Ülkenin can alıcı temel problemlerini tartışmalıyız onlarla. Büyük bir yer sofrası açtılar. İrili ufaklı toplam 10 kişi sofrayı kuşattı. Siniye yayılan bulgur pilavının üzerinde parçalanmış tavuk duruyordu. Her kaşığın yanında bir parça ekmek, bir çift yeşil soğan, bir bardak ayran duruyordu. Emine önlüğünü açtı, saçlarını geriye doğru savurarak "Buyurun" dedi. "Buyurun" komutuyla birlikte bir yığın el siniye yöneldi. Dışarıda parlak bir güneş ve kas çığlıkları vardı. Altın Bilek başkomiserle birlikte polislerden 4 açık göz, cinbaz ve biraz da bilgili olanını ayırdı. Bunları devrimci kılığına sokarak çeşitli sorular ve taktiklerle donattı. İkisini Nazimiye, ikisini de Mazgirt köylerine gönderdi. Bunlar öncelikle mimlenen köylülerin evlerine gidip ağız yoklayacak, bilgi toplayacak. Köylülerin destek dereceleri hakkında rapor düzenleyeceklerdi. Tutuklanması gereken köylüleri de bunlar tespit edeceklerdi. Mazgirt'e bakanlar önce Kızılcık, Kuşhane, Seyitli köylerine uğradılar. Köylülerden bazıları bunlara ekmek verdi. Bazıları içeri almadı. Bazıları da polisleri tanıdığı için devlete karşı çıkılmaz, gidin teslim olun tavsiyesinde bulundu. Devrimci kılığına giren polisler sırasıyla Basu, Hörs, Kızılkale, Kardere, Ülman, Riçik, Hıştan köylerine uğradılar. Karanlık çöktüğünde Muhundu'ya yöneldiler. Memo'nun karakolda kendilerini görmediği inancıyla geceyi onda geçirmeye karar verdiler. Her birinin belinde iki şarjörlü bir tabanca vardı. Sarışın polis, köpeğin havlayışına aldırış etmeden kapıyı çaldı. Beser açtı kapıyı. Ürkek, garip, solukmuş benziyle polislere baktı. ''Ne var, birisini mi aradınız?'' dedi. Karayağız polis, ''Biz devrimciyiz bacı, bu gece bizi misafir eder misiniz?'' diye yalvarırcasına zavallı bir edayla sordu. ''Biz devrimci mevrimci bilmeyiz, başka kapıya'' diyerek yüzlerine kapattı. Aynı anda Memo'nun arka odadan sesi çınladı. ''Ne var, nedir, kim gelmiş?'' ''İki devrimci gelmiş, bizi misafir alın diye, başımızın belaları.'' ''Kız devrimciyse al, dışarıda kalmasınlar, dur ben geldim.'' Polisler konuşmaları dinlerken birbirlerine gülümseyerek göz kırpıyorlardı. Memo kucağında çocuğuyla kapıda belirdi. Çıplak ayaklı ve pantolonsuzdu. ''Buyurun buyurun, içeri buyurun.'' dedi. İçeri giren polislerin yüzü lamba ışığında belirginleşince Memo diğerini değil ama sarışını hemen tanıdı. Hiç bozuntuya vermedi. ''Buyurun ocağın başına geçin. Olur, insan halidir, gecedir, dağ başıdır. Misafirin iyisi kötüsü olmaz. Ben kocamış aç kurtları misafir etmiş adamım.'' Polisler ocağın etrafında oturdular. gözleriyle sezdirmeden ev araması yapmaya başladılar. Memo'nun aynı boyda, yalın ayak, donsuz beş çocuğu misafirleri göz sorgusuna çekti. Gaz yağı, ter odun dumanı ve ekmek yanığı kokuyordu her taraf. Olur insan halidir. Hazreti Musa Firavun'a demiş ki, orospuluk yapma, padişahsan padişahlığını bil dürzü. Susasam sen bana Ağrı Dağı'ndan kar vermezsin ama çölde sen benden su istersen kursağımdaki suyun hepsini sana veririm. Hazreti İbrahim Nemrud'a demiş ki, ulan pezemek sen beni ateşe attın. Sen daha başında gece evime gelseydin ben seni misafir ederdim. Hazreti Eyüp'ün vücuduna kurt düşmüş, bütün vücudu kıvıl kıvıl kurt mahşerine dönmüş. Bu arada bir kurt yere düşmüş. Peygamber eğilip kurdu yerden almış, nereden düşmüşse oraya koymuş. Ey kurt demiş, ey güzeller güzeli kurt, sen benim vücudumun misafirisin, nereye düşüyorsun? Sarışın polis, çok güzel dedi, eskiden ne adamlar varmış, bugün de aynı yücelikte adamlar var. Bugün nerede o adamlar, onların soyu kalmadı. Var var öyle deme diye diretti sarışın. Senin konuşmaların bana şefimiz İbrahim Kaypakkaya'yı hatırlattı. Biliyorsun, onun bu bölgedeki takma adı Musa'dır. İbrahim ve Musa adlarını senin ağzından duyunca değerli şefimiz aklıma geldi. Gerçi sen de bilirsin ya. Memo'nun kalp vuruşları arttı. Sırtı hafiften terledi. Senin şefini ben tanımam dedi. Ne şefidir senin şefin? Örgüt şefi, devrim şefi. Olur insan halidir ama Tunceli'de bu tip şefler iş bulamazlar. Faşist diktatörlük Tunceli'yi eziyor. Fehmi Altınbilek gibi faşistlerden er geç hesap soracağız. Muhunduk Karakol Başçavuşu Mürsel'in başına gelenleri biliyorsun. Sizin gibi değerli insanların desteğini almasaydık yapamazdık bunları. Olur insan halidir ama ben adam öldürmeye karşıyım. Bir kurbanın bile bu mübarek dünyada hakkı vardır. Bir kurbanın canına kıyanın köküne bin lanet okurum. Senin şefinin maksadı nedir? Zulmü ortadan kaldırmak. Ortada bir zulüm yok ki kaldırsınlar. Ne güzel, şen şadıman bir hayatımız var. Bizi ezen mi var bu Muhundu'da? Yok. Muhundu'da yok ama memlekette var diye söze girdi Karayağız polis. Memlekette ne varmış? Faşist diktatörlük. Vallahi ister faşist diktatörlük olsun, isterse tazikli diktatörlük beni hiç alakadar etmez. Diktatörlük kapımı kırıp evime girmedikçe meselem yoktur. Yani memlekette bir diktatörlüğün olduğunu sen de kabul ediyorsun. Kabul etmem. Bu memlekette cumhuriyet idaresi var. Allah rahmet etsin Atatürk'e. Diktatörlüğü kaldırdı. Padişahın osuruğundan az mı çekti bu memleket? Tarih kitaplarının yaprakları çürüdü. Sarışın polis çaresiz ensesini kaşıdı. Açlık her ikisini de pençesine almıştı. Karayağız'ın bakışları Beser'in davranışlarındaydı. Acaba bize ne getirecek diye yutkunup duruyordu. Sarışının derdi, Memo'nun gerçek ikilimini öğrenmekti. Memo'nun konuşmaları sarışında, bu adamın dünyadan haberi yok izlenimini uyandırmıştı ama kuşku içindeydi. Fehmi Altınbilek gibi faşistlerden hesap soracağız. Olur insan halidir, her şey olur ama adamın kimseye kötülüğü olmamıştır. Vatani vazifesini yapan şerefli bir Türk subayıdır. Sarışın içinden Memo'ya galiz bir küfür savurdu. Şerefli de olsa o faşisten hesap soracağız dedi. Rahmetli babam Huso derdi ki, tahsildarlar hesap sora sora en sonunda bizi hesapsız bıraktılar. Biz tahsildar değil, devrimciyiz dedi Karayağız. Bu Tunceli köylerinde neyi nasıl devireceksiniz, şaşmışım ben. Beser Memo'nun misafirlerle tartışmasını hayretler içinde dinliyordu. Nasıl olurdu da Memo devrimcilerle böyle tartışırdı? Karakol dayağından sonra gözü yılmış, pişman mı olmuştu yoksa? Eski Memo'nun yerinde garip bir Memo vardı. Bu dağ başında desteksiz kalan ve çaresiz Memo'ya sığınan ve kim bilir belki de bölgeye ilk kez gelen bu iki yetim devrimciye acıdı. Karnınız aç mı? Çekinmeyin söyleyin bra dedi. Her ikisi de aynı anda açız abla diye atıldılar. Beser çay demledi. Yağ çökelek getirmekle kalmadı. Yağda dört yumurta kızartıp önlerine koydu. Gece vakti bostandan yeşil soğan getirdi. Yiyin bra, unutmayın kimsesizsiniz, garipsiniz dedi. Olur insan halidir ama bu gariplerin bir an evvel gidip hükümete teslim olmaları lazım. Biz ettik, siz etmeyin demeleri lazım. Türk milletinin adaleti büyüktür. Vış Memo, Memo, o nasıl söz? Garipleri asarlar. Kız sen sus, Türk milletinin adaleti teslim olanı asmaz. Türk milletinin mübarek adaleti Hızır İlyas'ın adaletinden daha yüksektir. Vış, tövbe tövbe de. Deniz Gezen'i niye astılar Memo? Deniz Gezen teslim olmadı. Mahkeme de dedi ki, sizin adaletinizin benim öksürüğüm kadar ağırlığı varsa ben eşek olur anırırım. Bu söz paşaların zoruna gitti. Dediler ki, bu sözü söyleyen yarın bizi bostan hıyarı gibi çatır çatır yer. Götürün çifte ilmiklasın. Cesedini de kaybedin. Biz de o paşaları çatır çatır yiyeceğiz dedi sarışın. Yiyemezsiniz. Yeriz yeriz. Atatürk padişahlığı nasıl yediyse biz de öyle yeriz. Sen Atatürk'e bakma. O mübarek adamın her osuruğunda bir keramet vardır. Nerede onu yetiştiren toprak? Polisler Memo'nun konuşmaları karşısında ağız yoklamaktan vazgeçtiler. Kafalarında Memo'nun zararsız bir adam olduğu yargısı kesinlik kazanmıştı. O gece Memo'da uyudular. Memo gece karısının kulağına, çenene sahip ol, bunlar devrimci değil polistir diye fısıldadı. Sabaha doğru saat 4 sularında Muhunduk Karakol Komutanı Mürsel, Memo'nun komşusunun ihbarını dikkate alarak evi kuşattı. İçeridekilerin polis olduğundan Mürsel'in haberi yoktu. Zaten Altınbilek devrimci kılığındaki polislerin köy gezilerini son derece gizli tutuyordu. Köylülerin bu numarayı çakması halinde kesinlikle sır vermeyeceklerini biliyordu. Komiserin ve gezginci polislerin dışında kimse bilmiyordu bu tilki taktiğini. Uykunun en tatlı anında Mürsel'in gür sesi yankılandı dağlarda. Kanun adına teslim olun. Memo yatağından fırladı. Arkadaşlar kalkın, basıldık diye bağırdı. Polisler neye uğradıklarını anlayamamışlardı. Önce devrimcilerin bastığını sanarak ellerini tabancalarına attılar. Karakolun şanlı sesini duyunca rahatladılar. Kanun namına teslim olun. İki dakikaya kadar ellerinizi başınızın üzerine koyup tek tek evden çıkmazsanız ateş açacağız. Tamam başçavuşum tamam. Ateş etmeyin. Evde çoluk çocuk var. Hepimiz teker teker çıkacağız diye karşılık verdi Memo. Polisler tabancalarını bellerine soktular. Sarışın Karayağız'ın kulağına bizim için kötü oldu diye fısıldadı. Memo'nun yanında başçavuşa polis olduğumuzu söylemeyelim. Memo bilmesin. Tüm Mazgirt köylerine yayılır. Karakolda uygun bir anda başçavuşa açıklarız. Karayağız başıyla onayladı. Benzi solmuş, bakışlarına durgunluk ve korku oturmuştu. Bu vartayı atlatsak iyi olacak diye mırıldandı. Evden ilkin Memo çıktı. Yaklaş yaklaş, dur. Şimdi arkanı dön. Kıpırdarsan kurşunu yersin. Polisler dahil, tüm ev halkını evin önünde arkaları dönük, elleri başlarının üzerinde sıraya dizdiler. Askerler tüfeklerini doğrultmuş bir vaziyette ayağa kalktılar. Esirlerin etrafındaki çemberi daralttılar. Elinde Thompson'la mevzisinden çıkmayan Mürsel, kepini sevinçle yana devirdi. Tek tek silah araması yap onbaşı diye bağırdı. Onbaşı Zühtü tüfeğini arkadaşına vererek tek tek arkadan koltuk altlarını ve belleri aramaya başladı. Memo'nun hemen yanında duran sarışın polisin belinden tabancasını alır almaz başçavuşa dönerek ''Komutanım bu orospu çocuğundan bir tabanca, bir tane de şarjör çıktı.'' diye bağırdı. ''Bir asker tabancayla şarjörü bana getirsin.'' diye gürledi Mürsel. Zühtü'nün ikinci zafer çığlığı daha görkemliydi. ''Komutanım bir tabancayla iki şarjör de bu ibneden çıktı. Onları da gönder. Vay şerefsizler, bu sefer de beni vurmaya gelmişler.'' Allah'ın bütün yıldızlarını size saydırtmazsam bana da Mürsel demesinler. Karayağız'ın diz titremesi ciddileşti. Apış arasını ter bastı. Esirlerin araması bittikten sonra Mürsel mevzisinden çıktı. Memo'ya, polislere, besere ve çocuklara keyifle baktı. Onbaşı Zühtü'ye işaret ederek yanına çağırdı. Şuradan 3 asker al. Şu 2 anarşisti şurada biraz yumuşat diye fısıldadı. Sakın başlarına vurmayın. Askerler iki polise çok hızlı girdiler. Potin, yumruk, küfür, bağırtı. Başçavuşum bir dakika karakolda konuşacağız diye bağırdı Karayağız. Karakolda konuşacaksın tabii eşi ol eşek diyerek Mürsel de girişti. Durumu bilmiyorsun başçavuşum bir dakika diye inledi sarışın. Kanunsuz iş yapıyorsun, mahkemelik olursun yapma. Mürsel iyice çıktı zıvanadan. Ulan karakol basıp ev bombalamak mıdır sizin kanun dediğiniz pezevenkler? Beni vurmaya geldiniz değil mi itoğlu itler? Her ikisini de yerde mayası samur gibi tekmelerle yoğuruyorlardı. Karayağız'ın burnu kanamış, ayakkabısı fırlamıştı. Başını tekmelerden korumaya çalışıyordu. Bir tertiple karşı karşıya olduğunu, Kendisine kanlı bir tuzak kurulduğunu düşünen Memo, askerlerin polisleri bu şekilde dövmeleri karşısında şaşırıp kaldı. Bu nasıl bir tertipti? Polisli askerin bu haline içten içe seviniyordu Memo. Bu sırada askerlerden birisi Memo'ya güçlü bir tekme bindirdi. Koynunda beslediğin yılan gelip bizi sokuyor yavşak. Bir başkası dipçikle kalçasına vurdu. Bu kapçık ağızlıyı da domalsanıza lan diye bağırdı. Aynı anda 3-5 asker de Memo'yu aralarına alıp yoğurmaya başladılar. Tekmeleri yumrukları yiyen Memo'nun gıkı bile çıkmıyordu. Beser ve çocuklar melül melül ağlıyorlardı. Memo'nun komşusu manzarayı tüm ailesiyle birlikte pencereden izliyordu. İki kişiyi yakalattığıma göre bana bol para verirler diye düşünüyordu. Memo'nun tekme darbeleri altında kıvrılmasını zevkle seyrediyordu. Yeter artık gidelim diye bağırdı Mürsel. Bu 3 köpeğe kelepçe vurun. Bu kadınla çocuklar kalsın. 5 jandarmayla birlikte sen de evi iyice ara onbaşı. Bu iki anarşistin cebinden kimlik çıkmadı mı? Çıkmadı komutanım. Neyse karakolda iyice ararız. Kütüklüğünü düzelt ulan eşi ol eşek. İki polisin ve Memo'nun bilekleri arkalarından zincire vuruldu. Karayağız'ın beyaz gömleği burnunun kanını sünger gibi emmişti. Sessiz sessiz ağlıyordu. İşkencelere hiç bulaşmamış, dayak fasıllarından uzak durmuş birisiydi. İsteyerek seçtiği bir meslek değildi polislik. Uyluk kemiğinde bıçak ucu sızısı vardı. Güç bela yürüyordu. En dayakçı polislerden birisi olan Sarışın, hayatında hiçbir yerde bu kadar dayak yememişti. Baş ağrısıyla mide bulantısına yakalanmıştı. Dişi dilini kesmiş, alt dudağı patlamıştı. Memo'nun pek bir şeyi yoktu. Tekmeleri en çok sırtıyla kalçasına yediği için karlıydı. Kürdün en sağlam yeri sırtıyla kalçalarıdır. Tanrı Kürdü yaratırken ona iki şeyi özellikle hatırlattı. Ey kulum, yeryüzünün en ağır yüklerini sen taşıyacaksın. Onun için sırtının derisini 10 camuş derisi gücünde yaratıyorum. Ey kulum, kayada, kazıkta ve ateşte en çok sen oturacaksın. Onun için kıçında kıvrılan damarların kanını, şeytanı yarattığım ateşin muazzam efsunuyla efsunluyorum. Karakola girdiklerinde sarışın polis Mürsel'e dönerek, ''Başçavuşum, size çok önemli bir sırrımı açıklamak istiyorum. Beni ayrı bir odaya alır mısınız? Artık bıktım bu devrimcilikten.'' dedi. Mürsel hayret etti. ''Oğlum bunu yan odaya alın, üzerini iyice arayın, geliyorum.'' diyerek kendi odasına girdi. Sevinçle telefona sarıldı. Altın bileğe iki anarşisti silahlarıyla birlikte Memo'nun evinde yakaladığı müjdesini verdi. Altın bilek sevinçli bir kahkahayla ''Bravo.'' dedi Mürsel'e. Mürsel'i yüksek sorumluluk duygusundan, cesaretinden ve titizliğinden dolayı överek göklere çıkardı. Her üçünü de derhal Tunceli Merkez Jandarma Karakolu'na getirmesini emretti. Memo için galiz bir küfür savurdu. Memo hakkındaki tahminlerinin doğru çıktığı, bu tip konuşmalarda da hiç yanılmadığını söyledi. Adamı boşuna ezdik diyen komiserin Memo'nun bu durumunu öğrenince utanacağını söyledi ve Altın Bileğin son sözü şu oldu. Tunceli'ye geldiğinde lokantaya gider, bunun şerefine demleniriz, paralar benden, hadi gözlerinden öperim, çabuk getir onları. Mürsel keyifle ahizeyi yerine koydu. İlkin Memo'yla Karayağız'ın birlikte konulduğu nezarethaneye girdi. İçeride tutuklularla uğraşan 5 asker vardı. Aradınız mı oğlum? Aradık komutanım. Bu anarşisten bir paket sigara, 1200 lira para, bir çakmak, bir tane de cep defteri çıktı. Memo'dan bir mendil, bir anahtar çıktı. Mürsel Memo'ya Hint horozları gibi yaklaştı. Ulan ben seni sessiz sedasız bir peygamber koyunu sanırdım. Meğer ki neymişsin? Boşuna dememişler adamın yere bakanından, suyun sessiz akanından, şimşeğin ansızın çakanından korkacaksın. Şerefsiz herif. Git de Diyarbakır zindanlarında domaltsınlar seni. Asyerlerden birisi yılışarak, bizim uyuduğumuzu sanıyorlar komutanım. Arı bal alacağı çiçeği bilir dedi. Bunlar bal değil zehirdir diyerek öbür odaya geçti Mürsel. Kapıyı açar açmaz neymiş senin çok önemli sırların anlat bakalım diye sordu ve yavaş yavaş sarışın polise yaklaştı. Başçavuşum biz ikimiz de polisiz dedi yutkunarak. Mürsel'in fevri döndü şok yemişçesine çarpıldı dudakları titredi. Olamaz yalan söylüyorsun diye soludu. Nerede kimlikleriniz? Kimliksiz çıktık köylere güvenlik açısından. Ne güvenliği kardeşim niçin çıktınız? Altın bilek görevlendirdi. Anarşistlerin ilişki kurdukları köylüleri tespit etmek, onların kaynaklarını ve barındıkları yerleri açığa çıkartmak da amacımız. Millet polise sır açar mı hiç? Devrimci kılığında geziyorduk köyleri. Nasıl anlayacağız sizin polis olduğunuzu? Üsteğmen Altınbilek'e telefon edeceksiniz. Ben bizzat kendisiyle konuşacağım. Mürsel'in gözleri karardı, düşecek gibi oldu. Başını ellerinin arasına aldı. Tuh diye bir ses çıkardı. Ensesinin terini sildi. İnce bir sızı girdi pöçüğüne. Peki önceden niye söylemediniz de bu kadar dayak yediniz kardeşim? Açığa çıkmamak için Memo'nun yanında söyleyemezdik. Mürsel sarışını yanına alarak kendi bürosuna girdi. Ben bu adama ne yüzle telefon edeceğim Allah'ım diye söyleniyordu. Altınbilek'e önce iki polisin ismini bildirdi. Bunları tanıyıp tanımadığını sordu. Tanıdığını ve niçin sorduğunu öğrenmek istediği cevabını alınca olayı olduğu gibi anlattı. Altınbilek'ten ilkin Allah belanızı versin cümlesini duydu. Derken bunu diğer suçlamalar izledi. Mürsel'in aptallığı, beceriksizliği, aceleciliği, sorumsuzluğu, korkaklığı sıra sıra ahizeye ulaşıyordu. Hiç değilse olayı Memo çakmamalıydı. Üsteğmen'in bu kadar köpürmesinin nedeni, iki anarşistin yakalandığı müjdesini Diyarbakır Sıkı Yönetim Komutanlığı'na ulaştırmasıydı. Mürsel yıkılmış bir halde ahizeyi sarışına verdi. Altınbilek olayı bir de sarışından öğrendi. Memo hakkında bir şeyler sordu. Sarışın Memo'nun iyi ve zararsız bir insan olduğunu, anarşistleri desteklemediğini, hatta kendilerine gidin teslim olun tavsiyesinde bulunduğunu anlattı. Mürsel her şeyi can kulağıyla dinliyordu. Memo gibi iyi bir adama da haksızlık ettik diye mırıldandı. Sarışın Altınbilek'in isteği üzerine ahizeyi yeniden Mürsel'e verdi. Bana bak başçavuş diye sert bir tonla başladı Üsteğmen. Memo'yu yarın serbest bırak. Bırakırken de ona de ki, yoksul bir insansın, sana acıdım. Şimdilik bu yaptığını affediyorum. Yoksa seni bu iki anarşistle yarın Diyarbakır'a postalardım. Hadi git ve bana dua et. Mürsel o gece uyuyamadı. 10 bardak çay içmekle kalmadı. Hiç gereği yokken yarım kiloda tulum peyniri yedi. Yüreğim yanıyor sözünü sık sık tekrarladı. Garip garip öksürdü. Karısını memlekete göndermişti. Duvarlarla konuşuyor. Feleğin yedi göbekten ceddine küfrediyordu. O gece tarla kuşları da uyumamıştı. Lavanta çiçeklerinin kokusu, derelerden yükselen taze balık ve yosun kokusuna karışıyordu. Mürsel bir ara dışarı çıktı. Çalıların dibinde oturarak dağların horultusunu dinledi. Çoban yıldızı, binlerce yıldıza meramını anlatıyordu. Kendi ölülerine ve yoksulluklarına ağlıyordu kurbağalar. Şafağın soluğu toprağı sarmadan Mürsel karakola girdi. Memo'yu serbest bıraktı. Hiçbir şey demedi. Memo gittikten sonra onbaşı Zühtü'yü bürosuna çağırdı. Gidin, o namussuz ihbarcıyı karısının koynundan alıp gelin. Başımıza çullanan belaların sebebi odur diye bağırdı. Şu alacakaranlığın yıldızlarını o eşi ol eşiğe tek tek saydıracağım. Dağ hayatı cazip ve çetindir. Sırtını çiçek savranına gömerek, parlak güneşin altında ya da ısınmış kaya gölgesinde uyuyanların rüyaları binbir renkle dokunur. Saçlarını taşlara çarpan uçurum şırlağanlarının duru ve buzlu sularıyla yıkanırsan ruhun tazelenir, dirileşir. Ama kitleler seni reddederlerse dağlar çekilmez hale gelir. Dağlar sana kitlelerle birlikte gülümser. Kitlelerin somurttuğu ilk aylar içerisinde 15'e yakın insan dağlardan tüydü. Kimisi nöbet tutarken tüydü, kimisi ekmek almaya giderken.